Yorumunu yapmakta olduğum Eyüp kitabının 3. bölümüne geldik. Konu Eyüp'ün ilk konuşması, daha doğrusu ilk şikayeti. Eyüp'ün bir denek haline getirildiğini görüyoruz. Bir kobay oluyor. Yani şeytan Tanrı'ya karşı meydan okumuştu. Tanrı'ya Eyüp'ün etrafına bir çit koydun ve ona her şeyi verdin. Ama eğer bütün bu şeyleri kendisinden alınırsa yüzüne karşı sana lanet edecektir demişti. İnsanlığı lekeliyor ve Tanrı'ya küfür ediyordu. Cennetteki varlıklar, Tanrı'nın yarattığı ve günaha düşen bu en yüksek yaratığın, yani şeytanın Yüce Tanrı'ya karşı böylesine iftira etmesini duyduklarında korkuyla sinmiş ve kesinlikle yüzleri kızarmış olmalı. Tanrı, şeytanın bu Eyüp adındaki adama istediğini yapmasına izin vermişti. Şeytan bu adamın yaşamına girmeye başlamıştı. Onu yıkmak için ondan nasıl üst üste her şeyi aldığını gördük. Diyaloglara girmeden önce bence durup bütün bunların arka planına yeniden bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Sizler ve ben aslında kayıp bir soya aitiz, bir ırka aitiz. Sizler ve benim burada bir sürü yalancı, katil ve hırsızın arasında yaşadığımızı düşünmek zordur. Bizler, ama ben öyle değilim deriz. Korkarım öylesiniz. Sadece siz değil, hepimiz öyleyiz. Bu tür bir ırkın üyesiyiz. Sen o ırktansın, yok bilmem sen bu ırktansın. Bunlar, açıkça söyleyeyim mi, aslında hepsi hava civadır. Bizler günahlı bir ırkın üyesiyiz. Tanrı'nın bizleri olduğumuz gibi cennete alamamasının nedeni budur. Tanrı dünyadaki insanları bugün oldukları gibi cennete alsaydı, orası cennet değil, yeniden dünya gibi olurdu. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben burada yaşadığımız her şeyi yeniden orada yaşamak için hiçbir neden göremiyorum. Bu yüzden Tanrı bizleri olduğumuz şekilde cennete alamaz. Rabbi İsa Mesih'in o kibar, ince ve dindar ferisiye, yani din adamına yeniden doğmalısın demesinin nedeni buydu. Bu eğer bize bir teselli verecekse bizler de aynı gemideyiz. Günümüzde normal davranışlardan söz ederiz. Psikologlar bu konuda çok başarılıdırlar. Normal davranışların neler olduğu sonucuna nereden varıyorlar? Bütün yaptığı bir çizelge planlamak ve insanların çoğu neredeyse buna normal demektedir. Bir uçta anormaller ve diğer uçta da süper anormaller vardır. Çizelgenin iki ucuna da uyan birkaç kişi de bulunmaktadır. Ortadaki büyük çoğunluğun normal olduğunu nereden biliyor? Bence değiller. Tanrı hepimizin günah içerisinde olduğumuzu söylüyor. Adına insan denilen bu yaratık zayıf ahlaklı, iradesiz ve hatalıdır. Herhangi bir insanın dengesini bozmak kolaydır. Hepimizin başına gelebilir. Kalıptan ayrılıp dengeyi kaydırmak kolaydır. İstatistikler 10 kişiden birinin bir akıl hastanesine girdiğini ve bu sayının artmakta olduğunu bildirmektedir. Tanrı, insanın dik ve doğru durabilmesini sağlamak için belirli destekler vermiştir. Vaiz kitabı bunu şu şekilde dile getirir. İşte ancak şunu buldum ki, Tanrı insanı doğru yarattı fakat onlar birçok düzenler aradılar. Vaiz 7 ayet 29. Tanrı insana bir koruma zırhı giydirmiştir. İsterseniz bunun adına güvenlik de diyebilirsiniz. Tanrı kendi istediği gibi olsunlar ya da olmasınlar, bütün insanlara belirli yardımlarda bulunmuştur. Doğruların ve doğru olmayanların üzerine yağmurunu yağdırır. Kötüler de iyiler kadar güneş ışığı ve soluyacak temiz havayı alırlar ve sağlıkları Tanrı'nın isteğine göre yaşayanlar, İsa Mesih'e iman eden kişilerinki kadar iyidir. Şeytan eğer bir insanla bağlantı kurabilir, desteklerini atar, ona gelecek her yardımı keser, güvenlik duyduğu şeyleri elinden alırsa, onun dengesini bozup alt üst edebileceğini, moralini mahvedeceğini, düşüncelerini yeniden düzenleyebileceğini ve beynini yıkayabileceğini bilir. Bu yüzden Tanrı, şeytanı uzakta tutmak için insanın etrafına bir çit çekmiştir. Bazen şeytana çit kapısını kırması için izin verilir ve o geldiğinde insanı ruhuna kadar soyar. Tanrı şeytanın Eyüp'ün beynini yıkamasına izin vermişti. Eyüp kitabı ortaya bir sorun çıkarır. Bir insanın ruhunun soyulmasını dile getirir. Yanıtlar kitapta önerildiği halde bir çözüm vermez. Gerçek yanıt için yeni antlaşmaya başvurmamız gerekmektedir. Bir bakıma lisedeki matematik ya da cebir kitabı gibidir bu. Problemler kitabın başlarında, yanıtlar kitabın sonundaydı. Kutsal kitapta böyledir. Burada problemi görüyorsunuz ama yanıtı almak için yeni antlaşmayı açmanız gerekmektedir. Eski antlaşma birçok bakımdan tatmin edici değil. İçinde hiçbir şey gerçekten çözümlenmez eski antlaşmada. Birisinin söylediği gibi eski antlaşma bekleyiş, yeni antlaşma gerçekleşmedir. Bir ve ikinci bölümlerde, yani Eyüp kitabının bir ve ikinci bölümlerinde şeytan Eyüp'ün beynini yıkamaktaydı. Eyüp'ün elinden onu örten her şeyi almıştı. Buna bakmamız gerekiyor çünkü Eyüp'ün arkadaşlarıyla diyaloğuna bakarken bunun bize yardım olacak. Bir, şeytan Eyüp'ün mal varlığını elinden almıştı. İnsanın temel ihtiyaçlarından biri maddesel ihtiyaçlardır. Bir hayvan üzerinde çeketi var olarak doğar. Sizler ve ben bu dünyaya geldiğimizde birisinin bize bir çeket sağlaması gerekir. Daha sonra kendi çeketimizi kendimiz almamız gerekir. Yiyecek, giyecek ve barınacak bir yere ihtiyacımız vardır. İnsanın sürülere, ahırlara ve toprağa ihtiyacı vardır. Etrafında bir şeyler olmasına ihtiyacı vardır. İnsanın bir eve ihtiyacı vardır. Kutsal kitap bizlere Tanrı'nın zevk almamız için bize her şeyi bol bol verdiğini söyler. Tanrı, insanın kendisini bu dünyaya koyduğu şeylerden zevk almasını ister. Günahın laneti bu dünyanın üzerinde olduğu halde Tanrı insan için harikulade biçimlerde sağlayışta bulunmuştur. Fiziksel şeyler ruhsal bereketler olabilirler dostum. Başarı ve bolluk Tanrı'dan bir armağandır. Daha büyük ambarlar bina etmek yanlış bir şey değildir. Tehlike bu şeylere bağımlı olmakta. Yaşamdaki her şey bunlarmış gibi onlara dayanmaktadır. Bugün gelişmiş Batı ülkelerindeki zenginlik ve bolluk birçok insanın vicdanlarını rahatsız etmektedir. Bu insanlar iyi biliyorlar ki bu zenginliğin gerisinde üçüncü ülkeleri sömürme yatmaktadır. Batı dünyası vicdanını rahatlatmak için gelişmemiş ülkelere kullanmadıkları eşyaları, değeri kalmamış ıvır zıvırı yollamaktadırlar. Ama bunlar bu ülkelere bir yararı olmuyor. Bakın, bugün elimizin altında bulunan aletlerimiz ve konforumuz, teknik araçlarımız neredeyse bizim için bir hapishane yaratmıştır. Tatillerle birleşen hafta sonlarında elektrikli battaniyelerinden, televizyonlarından, düğmelerle çalışan mutfaklarından, çöle ya da deniz kenarına kaçan insanların sayısı insanı hayrete düşürmektedir. Biraz zahmet çekmek istediklerini söylüyorlar. Kendilerini bir hapishanedeymiş gibi hissediyorlar. Günümüzde Mesih imanlısının yalnız kalıp kendi kendine maddi şeylere mi güveniyorum yoksa Tanrı'ya mı güveniyorum şeklinde durumunu değerlendirmesi, gözden geçirmesi gerekmektedir. Eyüp her şeyi kaybetti. Evet, Eyüp gerçekten de her şeyini yitirdi. Eyüp fakirliğe düştü, biliyor musunuz? O zengin adam fakirliğe düştü. Eyüp yerinden oynatılmıştı ama temellerinden oynamamıştı. İkinci noktada Tanrı şeytanın Eyüp'ün sevdiği insanları almasına izin vermişti. Düşünebiliyor musunuz? Bir anda Eyüp 10 çocuğunu kaybetti. Sizlerin ve benim bizleri desteklemeleri için sevdiğimiz insanlara ihtiyacımız vardır. Tanrı'nın bebekleri bu kadar çekici yapmasının nedeni bence onlara sarılıp onları sevmemiz içindir. Onların ihtiyacı olan şey de zaten budur. Bir insanın hayatında yaşadığı en büyük heyecanın ilk çocuklarını kollarına alıp onları sevmesi değil midir? Bugün yaşadığımız en büyük heyecan küçük torunlarımı tutmak. Ne kadar harika bir şey. Tanrı bizleri böyle yaratmıştır. Çocuk büyüdüğü zaman sevgi ve anlayış için hala anne babasına gider. Küçük parmağını acıtır ve onu öptürtmek için annesine koşar. Öpülmesinin parmağını iyileştirmesine hiçbir yardımı dokunmaz ama çocuğa yardımı dokunur. Bu tür bir sevgi olmadan çocuğun içinde çatışmalar ve kompleksler oluşur. Psikologların bu konuda haklı olduklarına inanıyorum. Sonra küçük kartal yavrusunun yuvadan itilmesinin zamanı gelir. Buluğ çağında anne babasına daha az bağımlı olur ve sonra bir gün o sevgi bir başkasına transfer olur. Son olarak sevgi kendi çocuklarına geçer. Ama her zaman sevdiğimiz insanlara ihtiyacımız vardır. Zavallı Eyüp bütün çocuklarını, 7 oğlunu ve 3 kızını bir günde kaybetti. Üçüncü noktada sağlık bir insanın kendisini iyi hissetmesinde çok büyük bir etkendir. Gazetelerde birisinin intiharından söz edildiğinde sık sık bu kişinin sağlığı uzun zamandır bozuktur denir. Yatalak olan ve sağlıkları bozulduğu için normal etkinliklerini yapamayan sayısız imanlı vardır. Belki bu kişiler Tanrı'ya sizin ve benim öğrenmediğimiz bir şekilde güvenmeyi öğrenmişlerdir. Şeytana Eyüp'ün sağlığını alması için izin verilmişti. Bu onun için büyük bir darbeydi. Dördüncü noktada sonra Eyüp yoldaşının sevgi ve anlayışını kaybetti. Tanrı Adem'e bir yardımcı vermişti. Bu onun ikinci yarısı anlamına geliyordu. Tanrı'nın her erkek için bir kaburgası yani bir karısı olduğuna inanıyorum. Tanrı evliliği insanın iyiliği ve mutluluğu için vermiştir. Bugün yaşamın sıkıntılarına göğüs geren sadık ve kuvvetli bir şekilde mücadeleye ve günlük yaşamın sıkıcılığına dayanan birçok adam eve gider ve başını kendisini anlayan bir eşin göğsüne ya da kucağına yaslar ve hatta belki de ruhunu ona hıçkırıklarla döker. Bu ne kadar harika bir şeydir. Eyüp gördüğümüz gibi karısının anlayış ve merhametini de kaybetmişti. 5. Eyüp'ün arkadaşları onunla birlikte yas tutmak için gelmişlerdi. Ama onların çölde sadece birer serap olduklarını görecekti. Geldiklerini görünce onların vaha olduğunu düşünmüştü ama sadece seraptılar. Ve sonunda kendilerine yorgunluk veren teselliciler olduklarını söyler. Neden olduğunu göreceğiz. Şimdi şeytan Eyüp'e başka ne yapabilirdi? Kendisini destekleyen her şeyi alıp götürmüştü. Şimdi şeytan gelip Eyüp'ün bütün değerlerini yok edecekti. Bunu izleyen diyalogda dikkat etmemiz gereken şey budur. Altıncı noktada Eyüp kendi değerini ve kendi kişiliğinin saygınlığı hissini kaybeder. Bir adam canına karşılık ne verebilir? Tanrı yaşamlarını bir hap ya da bir grup kötü niyetli arkadaş için feda eden gençlere acısın. İnsana gerçek değeri veren Tanrı'dır. Rabbisa, siz birçok serçeden daha değerlisiniz demişti. Buna karşın Tanrı'nın bütün serçeleri tanıdığını ve ne zaman düştüklerini bildiğini söyler. Bizim daha değerli olduğumuzu kanıtlayan nedir biliyor musunuz? Çünkü Mesih bizim için ölmüştür. Bu bizlere değerimizin ne kadar yüce, ne kadar büyük olduğunu gösterir. Bizler İsa Mesih'in kanına değeriz. Orta çağda yaşayan parlak bir bilgin olan bir insan hastalanıp düşmüş ve yolda bulunmuştu. Onun bir serseri olduğunu düşünen doktorlar onun hakkında Latince konuşmaya başlamışlardı. Bu değersiz varlığı ameliyat edelim mi demişlerdi. Bu bilgin Latince'yi çok iyi biliyordu. Ayağa kalkıp Latince olarak Mesih'in kendisi için öldüğü bir yaratığa değersiz demeyin dedi. Şeytanın kendimize verdiğimiz değeri ve kendi kişiliğimizin saygınlığını kaybetmemize neden olmaya çalıştığını unutmayalım. Evet, şeytan senin değerini düşürmeye çalışır, bunu unutma. Ama sen hiç de değersiz değilsin. Yedinci noktada Eyüp, Tanrı'nın adaleti hissini kaybedecek ve her şey bitmeden önce eleştirici ve şüpheci bir tutum alacak. Bu kitabı etüt ederken anlamamız gerekiyor ki, kutsal kitabın bütünü esinlendirilmiş olduğu gibi, bunun da esinlendirilmiş olduğunu ama buradaki kişilerin söylediği her şeyin doğru olmadığını anlamamız gerekir. Sözlerime bir örnek vereyim. Şeytan Havva'ya katiyen ölmezsiniz diye yalan söylemeye esinlendirilmemişti. Ama yalanın kaydı esinlendirilmişti. Bazı insanlar kutsal kitapta buldukları her cümlenin doğru olduğuna inanırlar. Ama cümleyi kimin söylediğine dikkat etmemiz gerekir. Eyüp kitabında bu adamların doğru olmayan şeyler söylediklerini göreceğiz. 8. Eyüp Tanrı'ya olan sevgi hissini de kaybedecekti. Rab verdi ve Rab aldı. Ve Rabbin adı mübarek olsun diyen adamla daha sonra çünkü kaderin okları içimdedir. Ruhum onların zehirini içmede. Tanrımın dehşetleri bana karşı cenge dizildiler diyen adam aynı adamdır. Sonra bölüm 9'da aramızda bir hakem olsaydı diye haykırdığını duyuyoruz. Yani keşke Tanrı'nın elini ve benim elimi alıp bizi birleştiren biri olsaydı diyor. Eyüp'ün bu haykırışının yanıtını bulmak için yeni antlaşmaya bakmamız gerekiyor. Çünkü diyor 1. Timoteos 2.5'te tek Tanrı ve Tanrı ile insanlar arasında tek bir aracı vardır. Tanrı'ya şükür ki sizler ve ben hakemimiz olan birine sahibiz. Bunların üzerinde durarak zaman geçirdim çünkü burada başlayan ve 37. bölüme kadar devam eden diyalogu anlamak için bu zemini anlamamızın çok önemli olduğunu görüyorum. Konuşmaların sıralaması şöyledir. 1. Eyüp, sonra Elifaz ve Eyüp ona cevap verir. İkincisinde Bilat konuşur ve Eyüp ona yanıt verir. Üçüncüsünde Sofar konuşur ve Eyüp ona yanıt verir. Bu bir istisnayla 3 kez tekrarlanır. Sofar 3. kez konuşmaz. Diyaloglar bir yarışma havasındadır. Şimdi 1. kez Eyüp 3. bölümde konuşuyor. Elifaz'ın 1. konuşması 4 ve 5. bölümlerdedir. Eyüp'ün yanıtı 6 ve 7. bölümlerdedir. Bildad'ın 1. konuşması 8. bölümdedir. Eyüp'ün yanıtı 9 ve 10. bölümlerdedir. Sofer'in 1. konuşması 11. bölümde, Eyüp'ün yanıtı 12-14 bölümler arasında. 2. kez Elifaz'ın 2. konuşması 15. bölümde, Eyüp'ün yanıtı 16-17. bölümlerde. Bildad'ın 2. konuşması 18'de, Eyüp'ün yanıtı 19. bölümde. Sofer'in 2. konuşması 20. bölümde, Eyüp'ün yanıtı 21. bölümdedir. 3. kez konuşmada Elifaz konuşuyor 22. bölümde. Eyüp'ün yanıtı 23-24'te. Bildad'ın 3. konuşması 25. bölümde. Eyüp'ün yanıtı 26-31 bölümler arasında. Eyüp'ün arkadaşları 7 gündür onunla birlikte oturuyorlardı. Sonunda Eyüp, arkadaşlarının eleştiren ve suçlayan gözlerinin altında dayanamayıp üzüntülerini anlatıyor ve hiç doğmamış olmayı istediğini bildiriyor. Sonunda Eyüp ağzını açtı ve doğduğu güne lanet edip şöyle dedi. Doğduğum gün yok olsun. Bir oğul doğdu denen gece yok olsun. Karanlığa bürünsün o gün. Yüce Tanrı onunla ilgilenmesin. Üzerine ışık doğmasın. Karanlık ve ölüm gölgesi sahip çıksın o güne. Bulut çöksün üzerine, ışığını karanlık söndürsün. Eyüp 3. bölümün ilk 5 ayeti. Bu çok güzel şiirsel bir konuşma biçimidir. Ama iyice dikkat ederseniz söylediği şey şudur. Keşke hiç doğmasaydım da bu acıları görmeseydim. Siz bunu acaba kaç kez söylediniz? Keşke hiç bu dünyaya gelmeseydim. Bu acıları gözüm görmeseydi. Bence birçoğumuz bunu söylemiştir. Özellikle gençken ve bir şey bizi hayal kırıklığına uğrattığında. Bunu orta yaşa geldiğimizde de söylüyoruz, yaşlılıkta da söylüyoruz. Eyüp'ün söylediği budur. Sadece bunu şiirsel bir şekilde söylemektedir. Zifiri karanlık yutsun o geceyi. Yılın günleri arasında sayılmasın, aylardan hiçbirine girmesin. Kısır olsun o gece. Sevinç sesi duyulmasın içinde. Günleri lanetleyenler, Livyatan'ı uyandırmaya hazır olanlar, o günü lanetlesin. Akşamının yıldızları kararsın, boş yere aydınlığı beklesin. Tan atışını görmesin. Çünkü sıkıntı yüzü görmemem için anamın rahminin kapılarını üstüme kapamadı. Neden doğarken ölmedim? Rabbimden çıkarken son soluğumu vermedim. Neden beni dizler, emeğim diye memeler karşıladı? 6-12 ayetler arası Eyüp 3. bölümün. Eyüp açık bir şekilde keşke hiç doğmasaydım demektedir. Dostum, ilginç olan bu tutumun hayatta hiçbir sorunu çözümlemediğidir. Hiç doğmamış olmayı arzulayabilirsiniz. Ama doğmuş olduğunuz gerçeğini değiştiremezsiniz. Ölebilmeyi isteyebilirsiniz ama bunu isteyerek ölemezsiniz. Bütün bunlar vakit kaybıdır. İnsanın içini dökmesine yardımcı olabilir. Eyüp de bir yerde bunu yapıyor. İçini döküyor. Çünkü diyor 13-16 ayetlerde, şimdi huzur içinde yatmış, uyuyup dinlenmiş olurdum. Yaptırdıkları kentler şimdi viran olan dünya kralları ve danışmanlarıyla birlikte, evlerini gümüşle dolduran altın sahibi önderlerle birlikte, neden düşük bir çocuk gibi, gün yüzü görmemiş yavrular gibi toprağa gömülmedim? Kendileri için büyük anıtlar ya da büyük piramitler bina ettirmişlerdir. Ölü doğmuş olmayı istiyor. Bu, unutulmuşluğun kendisine verilmediğinden ötürü şikayet ediyor. Ölümü büyük bir eşitlik sağlayacağı olarak tanımlıyor. Hepsi aynı şekilde uyuyor. Eyüp'ün bu bölümde söylediği iki şey var. Hiç doğmamış olmayı istiyor. Ancak doğmuş olduğu için doğarken ölmüş olmayı istiyor. Bu bölümde bunlar Eyüp'ün iki dileği ve üzüntüsünden kurtulamıyor. Orada kötüler kargaşayı bırakır, yorgunlar rahat eder. Yani öldüğü zaman. Tutsaklar huzur içerisinde yaşar, angaryacının sesini duymazlar. Küçük de büyük de oradadır. Köle efendisinden özgürdür. Niçin sıkıntı çekenlere ışık, acı içindekilere yaşam verilir? Oysa onlar gelmeyen ölümü özler. Onu defini arar gibi ararlar. Mezara kavuşunca neşeden coşar, sevinç bulurlar. Neden yaşam verilir nereye gideceğini bilmeyen insana? Çevresini Tanrı'nın çitle çevirdiği kişiye, çünkü iniltim ekmekten önce geliyor. Su gibi dökülmekte feryadım. Eyüp 3. bölüm 17-24 ayetler arası. Görüyorsunuz Eyüp'ün feryadını. Ölümü yaşama tercih edilir bir şey olarak resmediyor. Yaşamın büyük bir yük olduğunu söylüyor. Yaşamak istemiyor. Ölmeyi tercih ediyor. Altın arayıcısının altın bulduğunda sevinçle haykıracağı gibi kendisinin de ölümü böylesine sevinçle karşılayacağını söylüyor. Çaresiz, terk edilmiş bir konumda. Korktuğum, çekindiğim başıma geldi. Huzur yok, sükunet yok, rahat yok. Yalnız kargaşa var diyor Eyüp 3. bölümün 25 ve 26. ayetlerinde. Eyüp, Uz diyarında huzur ve refah içerisinde yaşıyordu ve onun için her şey iyi gidiyordu. Lüksün kucağında yaşıyordu. herkes Eyüp'e bakın, gerçekten de harika bir hayatı var, diyordu. Eyüp o anda korku içerisinde yaşıyordum ve korktuğum şey başıma geldi, diyor. Bolluk günlerinde bile huzuru yaşamın belirsizliği tarafından bozuluyordu. Bence günümüzde birçok insanın korkusu da budur. Başlarına korkunç bir şey geleceğinden korkarlar. Sorunumuz kurtarıcımıza sarılacağımıza, güvenlik battaniyemize sarılmamızdır. Başka şeylere dönmek yerine kutsal kitabımızı güvenlik battaniyesi olarak kullanmamız gerekmektedir dostum. Tanrı'nın sözünde dinlenmemiz gerekmektedir yani. İnsan neredeyse Eyüp'ün imanını kaybettiği izlenimini edinecek. Ama kesinlikle kaybetmemiştir Eyüp imanını. Bu, yaşam kasesinin dibindeki tortuların ta kendisini tatmakta olan bir adamın yüreğindeki o acı şikayettir. Başına sorunlar gelmiş, hem de büyük sorunlar gelmiş ve bunların neden gelmesi gerektiğini hiç anlamamaktadır. Bu, arkadaşları etrafında otururken yaptığı bir şikayet konuşmasıdır. Kullandığı dil müthiştir ama Eyüp bir cevap bulamıyor. Bu kara kötümserliktir dostum.